Ayrım 11 Erbakan Soner Yalçın Sayfa 101 SİHA'nın yağmur bombalarını satan MSP'li senatör Süleyman Ergin 14 Ekim 1973 seçimlerinde Yozgat MSP senatörü olarak meclise girdi. Politikaya girmeden önce ENSA adında bir firma kurdu. Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki abdest almaya Takunya ile gittikleri için Takunyalılar adı verilen bürokratlar sayesinde araştırma fonunun kredisini davuldu. Senatör Ergin meclise girdikten sonra şansı açıldı. Kanada'daki bir yağmur firmasının Türkiye temsilciliğini aldı. Nedendir bilinmez MSP'li senatör Kanadalı bu firmanın adını basına bir türlü vermedi. Niçin saklıyordu acaba? Sonunda firmanın adı öğrenildi. Freedom Steel and Chemicals Company Limited. Bu esnada bu firmanın adı SİHA kayıtlarında geçiyor diye bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Amerika 1963 yılında Vietnam'da yağmur bombalarını kullanmıştı. Yağmur bombaları büyük sellere neden olmuş, çok sayıda köylü bu sellerde can vermişti. Evet, yağmur bombalarını SİHA Kanadalı bu şirketten temin etmişti. MSP'li senatör yağmur bombalarını Türkiye'de de pazarlayacaktı. Ancak bombalar gümrükte takılı kaldı. MSP'li senatör meclisteki gücünü kullandı. Kürsüye çıkarak kendi özel ticaretinin yararlarını, yani yağmur bombalarının faydalarını anlattı. Bıraksınlar Keban Barajı'nı 5 milyar liraya doldurtayım şeklindeki sözleri hala meclis zabıtlarında mevcut. Sonuçta MSP'li senatör yağmur bombalarını Türkiye'de pazarlayamadı. Ancak İran'a o günün değeriyle 30 milyon liralık yağmur bombası sattı. Buna rağmen seçmenlerine yağmuru Allah yağdırıyor diyen MSP'li senatör Ergin, meclisin renkli isimlerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Akgün Erbakan'ın komisyonları. MSP koalisyon ortağı olunca bir isim basında sıkça duyulmaya başladı. Akgün Erbakan. Gerçi o yıllarda bir yeğen zaten meşhurdu, Yahya Demirel. Ancak Necmettin Erbakan'ın biraderi Akgün basının yazdığına göre Yahya'yı sollayacak gibiydi. Akgün Erbakan müteahhitti. Kısa bir zamanda da milyonerler arasındaki yerini almıştı. Nerelerde iş yapıyordu? İddiaya göre Libya ve Suudi Arabistan'da iş yapan inşaat şirketlerinin iş takipçiliğini yapıp komisyon alıyordu. Ağabey Suudi Arabistan ve Libya ile siyasal ilişkiler kurmuş, birader Akgün de ticari ilişkileri sürdürüyordu. O günün gazetelerine göre birader Akgün işleri iyi yürütüyor, oldukça da iyi para kazanıyordu. İnşaat firmalarından biri oyun bozanlık yapmasaydı işler öyle sürüp gidecekti. Fakat bir inşaat firması Akgün Erbakan'a komisyonculuk ücreti olan 35 milyonu vermedi. Olay mahkemelere ve doğal olarak basına yansıdı ve Akgün Erbakan işte birden böyle ünlü oluverdi. Gazetelere konu olmaktan bıkan Akgün Erbakan daha sonra Almanya'ya gitti. Alman bir hanımla evlendi. Ancak genç yaşta vefat etti. Oğlu Mehmet Erbakan Almanya'da yaşamaya devam etti. O da babası gibi bir Alman hanımla evlendi. Dipnot, yeğen Erbakan'ın adı aşk skandalına da karıştı. 14 yıllık evli iki çocuklu Alman asıllı Rabea Ülhakue ile yasak bir aşk yaşıyordu. Koca Nesim Ülhakue eşini geri istiyordu. Karımı parayla kandırdılar diyordu. 20 Ocak 1995 Milliyet. Mehmet Erbakan'ın ise amcası Necmettin Erbakan'ın Almanya'daki gizli kasası olduğu iddia edildi. Bu konuya ileriki sayfalarda değineceğiz. Genel af MSP'yi bölüyor. 1973 yılı Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılıydı. 14 Ekim 1973 seçimlerinde başta CHP olmak üzere bazı partiler 12 Mart askeri cuntasının cezaevlerine doldurduğu kişileri affedecekleri sözünü verdiler. Bir toplumsal uzlaşma projesi kapsamında 1 Şubat 1974 günü Başbakan Ecevit koalisyon hükümetinin programını mecliste okurken af konusuna da değindi. Hükümetimiz geçmişin kırgınlık ve acılarını giderecek, karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını ilk görev saymaktadır. Toplumumuzdaki iç barışı kurmak üzere düşünce ve inanç suçlarını da kapsayan bir genel af ile orman suçlarına ilişkin affın gerçekleşmesini zorunlu görüyoruz. Fakat genel af konusunda MSP ikiye bölündü. Partinin dinci radikal kanadı solcuların affedilmesine şiddetle karşı çıktı. Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142, 146 ve 149. maddelerinin af kapsamı dışında bırakılmasını istiyorlardı. Tabii irticai amaçlı suçları, yani TCK'nın 163. maddesine af paketinin içine sokuyorlardı. Radikallerin başını çeken A. Tevfik Paksu gibi isimler kulislerde, solcuların affedilmesi sonucu ordunun MSP'ye çok kızacağını söylüyordu sürekli. Nakşibendi tarikatının şeyhi Mehmet Zahit Kotku da devreye girdi ve MSP'nin radikal milletvekilleriyle Ulus'ta Hacı Bayram Camii yakınlarındaki Hilal Sokak'ta Güler Apartmanı'nın ikinci katında bir araya geldi. Toplantıya M. Hulusi Özkul, Zekai Yaylalı, Cemal Cebeci, Hüseyin Abbas, Yahya Akta, S. Reşat Saruhan, M. Zeki Okur, M. Gündüz Sevilgen, Ali Acar, H. Cahit Koçkar, Abdurrahman Ünsal, Ahmet Akçael, Mehmet Bozgeyik katıldı. Komünistlerin affedilmemesi için çalışacaklarına dair Kur'an'a el basarak yemin ettiler. MSP'nin grup toplantıları artık kavgalı geçiyordu. Gün oluyor Ticaret Bakanı Fehim Adak, gün oluyor Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan arkadaşları tarafından tartaklanıyordu. Aslında en çok aftan yana olan İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil Türk'e kızılıyordu. Ancak Asil Türk gençliğinde boksla uğraştığı için ondan çekiniliyordu. Bu arada MSP Genel Sekreteri muhalif Gündüz Sevilgen'in yetkileri elinden alındı. Sevilgen Erbakan'ın sözlerini hiç dinlemiyordu artık. MSP'nin radikalleri aynı zamanda DP milletvekili Mehmet Turgut'la da görüşüyorlardı. Mehmet Turgut İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Erbakan'ın arkadaşıydı. Erbakan'ın AP'den veto edilmesine karşı çıkan isimdi. Şimdi MSP'deki Erbakan muhalifleriyle sık sık yan yana geliyordu. MSP'den kopma olabilir miydi? Onu gelecek günler gösterecekti. 15 Mayıs 1974 günü mecliste af yasası oylandı. MSP'nin muhalifleri meclisteki muhalefet partileriyle işbirliği yaptı. Solcular af kapsamı dışında bırakıldı. Ancak CHP hemen Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi kararı ile 141, 142, 146 ve 149. maddeler af kapsamına alındı. Böylece solcular da aftan yararlandı. Erbakan af yasası konusunda MSP içindeki 20 milletvekilinin muhalefetle işbirliği yapmasına sinirlendi. Öfkelenmesinin nedeni solcuların affedilip affedilmemesi konusu değildi. Koalisyon çatırdıyordu. CHP'lilerin koalisyon ortaklarına artık hiçbir inancı kalmamıştı. Koalisyon protokolüne uymamışlardı çünkü. Erbakan muhalif milletvekilleriyle tek tek görüşme yaptı. Onlara koalisyonun devam etmesinde büyük yarar olduğunu, devlet katında itibar gördüklerini, devletin en gizli toplantılarına bile katıldıklarını, bu şekilde partinin ileride kapatılamayacağını anlattı. Erbakan'ın bu sözleri bile muhalif 20 milletvekilini ikna etmeye yetmedi. Erbakan'a yakın milletvekilleri af yasası oylamasından sonra MSP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Müftüoğlu'nun evinde bir araya geldiler. Muhalif 20 milletvekiline ateş püskürüyorlardı, cezalandırılmaları istendi. Bazı milletvekilleri tümünün partiden ihraç edilmesi gerektiğini savunuyordu. Fakat partiyi çok etkileyeceği için 20 milletvekilinin ihracından vazgeçildi. Elebaşısı durumundaki 5-6 milletvekilinin ihraç edilmesi fikri ortaya atıldı. Bu da riskliydi. Bu milletvekillerini ihraç ettiklerinde diğerleri de partiden ayrılabilirlerdi. Sonunda bu 20 milletvekiline ceza verilmemesini, ancak teşkilat nezdinde gözden düşürülmelerini sağlamak, partide bunlara görev vermemek gibi uygulamalara gidilmesine karar verildi. Af konusu Erbakan'ın siyasi yaşamında önemli bir dönemeç oldu. 20 milletvekilinin kendisine karşı çıkması Erbakan'ı bir tutum almaya sevk etti. Daha sonraki yıllarda Erbakan ilçe başkanlarını, delegeleri, genel idare kurulu üyelerini, milletvekili adaylarını, belediye başkan adaylarını hep tek başına seçti. Bu tavır sonrası kendisine muhalefet etmeyi bırakın, sözlerini uygulamayan bir kişiyi bile partisinde istemeyecekti. af meselesi Erbakan'ın tek seçici olmasına sebep oldu. Ama gün gelecek yaşamının son yıllarında bunun bile faydası olmadığını bir kez daha tecrübe edecekti. Erbakan'ın Kral Faysal'dan isteği. Erbakan CHP ile koalisyon kurulur kurulmaz ilk bakanlar kurulu toplantısından itibaren benim Suudi Arabistan'la çok iyi ilişkilerim var. Arabistan'a gidip yeni anlaşmalar yapabilirim demeye başladı. O yıllarda dünyada petrol krizi vardı. Sonunda isteğine de kavuştu. Başbakan yardımcısı Erbakan başkanlığındaki heyet 24 Nisan 1974 günü Suudi Arabistan'a gitti. Heyet Riyad'daki Al Yamana Oteli'ne yerleşti. Bakalım Erbakan'ın elindeki sihirli değnek işe yarayacak mıydı? Erbakan önce Medine'ye gitti, tarihi yerleri gezdi. Sonra özel izinle Mekke'ye gidildi. Hazreti Muhammed'in kabri ziyaret edildi. Kabe'de dini vecibeler yerine getirildi. Petrol krizi nedeniyle birçok ülkenin heyetleri Kral Faysal ile görüşmeye gelmişti. Erbakan'a 24 Nisan günü saat 11.30 ile 12.30 arası randevu verildi. Görüşme yapıldı. Ancak sihirli değnek işe yaramadı. Kral Faysal Erbakan'a daha ayrıntılı konuları kardeşim başbakan yardımcısı Prens Fuat ile görüşün dedi. Türkiye'de ben ucuz petrol bulurum diyen Erbakan Suudi Arabistan'da değişik konuşmaya başlamıştı. Ucuz petrol artık bir hayaldir. Petrol satın alacak ülke bulmak ve oradan petrolü almak bile bir sorundur. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İsmail Erez başta olmak üzere heyetteki herkes bu sözlerden dolayı şoke oldu. Erbakan'ın sözlerini zaten Türkiye'de herkes söylüyordu. Madem öyleydi niçin Suudi Arabistan'a gelinmişti? Bu gezi sırasında bir de mektup olayı patlak verdi. Erbakan biri Petrol Bakanı Yamani'ye, diğeri de Kral Faysal'a iki mektup yazıp ulaştırmıştı. Mektuplar çok eleştirildi. Çünkü Erbakan mektuplarında şöyle diyordu. Vereceğiniz krediyle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine yapılacak eserlerin Suudi Arabistan tarafından yapıldığının bilinmesi önemlidir. Beni Türkiye'de güçlendirin. Bu kredi gerçekleşirse Türkiye'de İslam alemine yeni bir açılma, yeni bir çığır başlayacaktır. Yardımınız açılacak bu yeni çığırı güçlendirecektir. Mektup sanki sömürülen bir ülke tarafından sömürgeci bir devlet başkanına yazılan bir üslupla kaleme alınmıştı. Mektup Türkiye'de büyük yankı yarattı. En çok üslup eleştiriliyordu. Bir diğer eleştiri konusu ise Erbakan'ın Suud Kralı Faysal'a beni güçlendirin demesiydi. Başbakan yardımcısı nasıl böyle bir talepte bulunabilirdi? Erbakan eleştirilere hiç aldırmadı. Sonuçta Erbakan Suudi Arabistan'dan bırakın ucuz petrolü, ham petrol bile bulamadı. Üstelik mektup skandalı ile hükümeti göç duruma sokmuştu. Ancak Erbakan bu gezisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin hacı olan ilk başbakan yardımcısı ünvanına kavuştu. Atatürk, İnönü, Bayar, Menderes, Saracoğlu, Peker, Okyar, Saydam, Saka, Günaltay, Ürgüplü, Demirel, Erim, Melen, Irmak, haç yapmayan cumhurbaşkanı ve başbakanlardı. 1973 yılında Erbakan ile başlayan devlet adamlarının haç ve umre yapma modası 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra patlama yaptı. Kenan Evren, Bülent Ulusu, Turgut Özal, Kaya Erdem, Mustafa Kalemli, Kazım Oksay, Sefa Giray, Bedrettin Dalan, Nevzet Ayaz ve diğerleri. Suudi Arabistan ham petrolü 70'li yıllar boyunca hiçbir Türk hükümetine vermedi. Ne Erbakan'a, ne Demirel'e, ne de Ecevit'e. Suudiler ham petrolü hem de çok ucuz bir fiyatla 12 Eylül 1980 askeri darbe döneminde verdiler. Gensoru'nun bedeli 29 İmam Hatip Okulu. CHP'li Milli Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın MSP'nin radikalleri tarafından istenmediğini öğrenen meclisteki muhalefet partileri hemen Gensoru verdiler. MSP'li muhalif radikaller öykücü romancı Mahmut Makal, Fakir Baykurt gibi yazarların Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlığına getirilmesine ateş püskürüyorlardı. Onlara göre bakanlığı komünistler ele geçirmişlerdi. MSP'li muhaliflerin Gensoru lehinde oy vermesi halinde kuşkusuz hükümet düşmeyecekti. Ancak CHP'lilerin artık dayanacak güçleri kalmamıştı. Ecevit hükümetten çekilebileceklerini açıkça Erbakan'a söyledi. Erbakan telaşlandı ama sonuç korktuğu gibi olmadı. 20'ler yine bir evde toplandı. 11 Haziran 1974'te görüşülecek gen soruya ret oyu verme kararı aldılar. Ancak şartları vardı. İmam Hatip okullarının orta kısımlarının açılması ve bu açılışın bir kanuna dayandırılması. Bunun için temel eğitim kanununda değişiklik yapılarak İmam Hatip okullarının ilkokula dayalı hale getirilmesi. İlk ortaokul ve liselerde milli ahlak derslerinin konulması. Yurt dışında dini tahsil yapanların muadetlerinin tasdiki. Binası halk tarafından yapılan İmam Hatip okullarının hemen açılması. Milliyetçi öğretmen ve idarecilerin kıyımına son verilmesi. Sonuçta Milli Eğitim Bakanı Üstündağ koltuğunu korudu. Bu olaydan sonra orta öğretime ahlak dersi kondu. Birkaç ay içinde 29 İmam Hatip okulu açıldı. Hosteslerin eteklerini uzattık. Almanya'nın Sesi Radyosu Necmettin Erbakan'ın Federal Almanya'da hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin yayın organı Forwards gazetesine Ankara muhabiri Alfred Joachim Fischer ile yaptığı görüşmeyi 1974 Eylül'ünün son haftasında yayımladı. Yayın koalisyon hükümetini bir kez daha karıştırdı. Alman gazeteciyle Erbakan'ın görüşmesinden birkaç alıntı verelim. Sayın Bakan, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk, şer'i kanunların yerine İsviçre, İtalya ve Almanya'da yürürlükte olan modern kanunları getirmiştir. Şimdi siz bu çarkı geriye döndürmeye mi çalışıyorsunuz? Bu üzerinde durulmaya değer bir sorun. Muhakkak olan şudur ki dünyanın hiçbir yerinde Suudi Arabistan'da olduğu kadar az hırsızlık vakasına rastlanmamaktadır. Bildiğim kadarıyla geçen yıl Suudi Arabistan'da tek hırsızlık olayı görülmedi. Bunun sebebi kanunların sertliğidir. Peki çağımızda şer'i kanunların yürürlükte olduğu bir Türkiye düşünebiliyor musunuz? Teorik olarak pekala mümkündür. Şer'i kanunları muhafaza eden ülkeler bunlardan memnundurlar ama karar parlamentonundur. Kadınların durumu ne olacak? Partinin içinde kadınlara yeniden peçe giydirmek isteyenlerin olduğu söyleniyor. Herkes kendi istediği gibi giyinecek. Evet ama ahlaka aykırı olmamak şartıyla. Hükümete girdiğiniz ilk günlerde mini etek uzayacak demiştiniz. Anlaşılan başarılı olamadınız. Ben çok mini etek gördüm. Koalisyon hükümetinde olduğumuz için maalesef her istediğimizi kabul ettiremedik. Söz hakkı sadece bizde olsaydı o zaman etekler mutlaka uzardı. Ama Türk Hava Yolları hosteslerinin eteklerini 15 santimetre uzatmaya zorladık. Yani başarılı da olabildik ve doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Almanya'nın Sesi Radyosu'nun yayınının Türkiye'de duyulmasından hemen sonra Başbakan Yardımcısı Erbakan bir açıklama yaparak hiçbir Alman gazetesine demeç vermediğini söyledi. Erbakan verdiği demeçler toplumda büyük tepki görünce her zaman aynı yola başvuruyordu. Ben öyle konuşmadım, ben demeç vermedim. Ancak Alman gazeteci Fischer, Erbakan ile yaptığı röportajın kasetlerini basına dinletti. Banttaki ses Erbakan'ındı. Hoca hala hiçbir Alman gazeteciye röportaj vermedim diye iddia ediyordu. Aksilik ya, bu kez de gazeteci Fischer ile hocanın röportaj yaparken çektirdikleri fotoğraflar basında yer aldı. Röportaj Erbakan'ın başına çok işler açacaktı. Çünkü Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Ancak koalisyon hükümetinin MSP'li Adalet Bakanı Şevket kazandı. Savcı mı çekindi yoksa Erbakan'ın söylediklerinde suç mu bulunamamıştı bilinmiyor. Olay kapatıldı. MSP tarihe nasıl geçmek istiyor? 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta Yunanistan'daki Amerikancı faşist albaylar cuntasından güç alan EOK'cı Samson darbe yaptı. Bu faşist hareket Kıbrıs'ta Enosis doğrultusunda atılan bir adımdı. 20 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Kıbrıs'a yapılan askeri operasyon koalisyon ortakları arasında her geçen gün şiddetlenen geçimsizliği bir süre rafa kaldırdı. Ancak yıllar sonra Kıbrıs'a askeri birliklerin gönderilmesi kararını kimin verdiği sorusu Erbakan'la Ecevit arasında tartışma konusu oldu. İki lider arasında bir başka tartışma ise ateşkes kararına uyulup uyulmaması konusunda oldu. Erbakan Ecevit'in Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararına uymakla acele ettiğini söyledi. Bu nedenle harekatın başarıya ulaşamadığını iddia etti. Ecevit'e göre Erbakan'ın iddiasının gerçekle ilgisi yoktu. Harekatın ilk aşamasında Kıbrıs'a çıkarabileceğimiz askeri birlikler ve malzeme ihtiyacı silahlı kuvvetlerimizce yapılmıştı. Silahlı kuvvetlerimizin bu ilk aşamada ele geçirilen Girne-Lefkoşa bölgesinde kendini güvence altına alabilmesi, bu amaçla gereken ikmalin yapılabilmesi için bir nefes alma zamanına gereksinim vardı. Londra-Zürih anlaşmaları uyarınca Lefkoşa'da bulunan alayımızın ilk gece karşılaştığı güçlükler ve tehlike de bunu gösteriyordu. Ben Genelkurmay'dan ateşkese hangi gün saat kaçta uyabilecek duruma geleceklerini sordum. Kendileri için en uygun günü ve saati söylediler. Ben de o gün ve saate kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ı telefonla oyaladım. Hükümetin MSP kanadı ise askeri harekatın gerçeklerini ve gerekçelerini hiç göz önünde tutmaksızın ateşkese uyulmasın diye direniyordu. Onun üzerine Erbakan'ın da belirttiği gibi bir bakanlar kurulu toplantısını yarıda kesip Sayın Erbakan'ı Genelkurmay'a götürdüm. Kendisini Genelkurmay Başkanı rahmetli Orgeneral Semih Sancar'la görüştürdüm. Orgeneral Sancar da benim söylediklerimi doğrulayınca Sayın Erbakan ve hükümetin MSP kanadı daha fazla direnemediler. Ancak bu durumda ateşkesi engellemeyelim ama biz tarihi ateşkes kararına itiraz etmiş gibi geçmek istemiyoruz dediler. Ecevit ile Erbakan arasında bir tartışma konusu da 2. Cenevre toplantısına çok kantonlu federasyon seçeneğinin önerilmesiydi. Erbakan bu önerinin Ecevit'ten geldiğini, kendilerinin karşı çıktığını, Ecevit ise Erbakan'ın bu öneriyi onayladıktan sonra konuyu Cenevre'ye götürdüklerini söyledi. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 109.